Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansur'un sesinden As suresinin tilavetini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel'asr. İnnel insâne lefî husr. İllellezîne âmenû ve amilussâlihâti ve tevâsav bilhakk. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra andolsun. Gerçekten insan kesin olarak bir kayıp içindedir. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce İslam Peygamberi ve Muhtahar Ehl-i Beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 8 Mehr 1404, Miladi 30 Eylül 2025 Salı. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene sizler için akşam haberleri ve günün siyasi yorumunu sunacağım. Ardından Kahramanlarla Podcast'i, İslam'ı Tanıyalım, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar, Aile Ocağı, Aşk ve Sevgi Yuvası ve Kalıcı Itır adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler. Dışişleri Bakanı Irakçı Guterres ile görüşmesinde 2231 sayılı kararın kısıtlamaları belirlenen tarihte sona ermeli dedi. İran Genelkurmay Başkanı olası gelecek çatışmalara karşı olağanüstü hazırlık içindeyiz dedi. Çin, İran'a yönelik her türlü tehdit veya yaptırımı reddediyor. Rus uzman Batı'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni İran'a karşı kötüye kullandığını belirtti. Amerikalı albay, İsrail'in İran'a her saldırısının Tel Aviv'in sonunun başlangıcı olacağını söyledi. Ve Lübnan Başbakanı Trump'ın Gazze planını destekledi. Şimdi haberler. İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı görüşmede, İran'ın nükleer programına ilişkin 2231 sayılı Güvenlik Konseyi kararındaki tüm kısıtlamaların belirlenen tarih olan 18 Ekim'de sona ermiş sayılması gerektiğini vurguladı. Irakçı, 3 Avrupa ülkesiyle Amerika'nın nükleer anlaşmadaki ihtilaf çözüm mekanizmasını kötüye kullanarak, daha önce sona erdirilmiş Güvenlik Konseyi kararlarını İran'a karşı yeniden gündeme getirme girişimini hukuka aykırı ve temelsiz olarak nitelendirerek bu adımın diplomasiye benzeri görülmemiş bir darbe vurduğunu ifade etti. Irakçı, 2231 sayılı kararın öngördüğü tüm sınırlamaların İran'ın nükleer faaliyetleriyle ilgili olarak belirlenen tarihte, yani 18 Ekim'de sona ermiş kabul edilmesi gerektiğini bir kez daha vurguladı. İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi, İran'ın 12 günlük savaşta düşmanların sergilediği tutuma odaklanarak, ordu ve devrim muhafızları deniz kuvvetlerinin yeteneklerinin önemli ölçüde geliştirildiğini açıkladı. Tümgeneral Musevi bugün İran'ın güneyindeki Hormozgan eyaletinde ordu ve devrim muhafızları deniz kuvvetlerinin taarruz ve savunma kapasitelerini yerinde incelediği sırada yaptığı açıklamada, son dönemde deniz kuvvetlerinde çok ciddi bir güç artışı yaşandığını belirtti ve bu gelişmelerin İran'a düşman olan güçlerin 12 günlük savaşta sergilediği işleyişe karşılık olarak gerçekleştiğini ve kuvvetlerin bu gibi tehditlere karşı hazırlıklarını arttırdığını ifade etti. Tümgeneral Musevi ayrıca 12 günlük savaşın ardından geçen kısa sürede devrim muhafızları deniz kuvvetlerinde çok büyük çalışmaların yapıldığını ve bugün gözlemlenen hazırlık düzeyinin gelecekteki muhtemel çatışmalara karşı olağanüstü bir hazırlık olduğunu vurguladı. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, bazı ülkelerin İran'a karşı yaptırımların geri getirilmesi konusundaki ısrarının yapıcı olmayan bir hareket olduğunu ve sorunun çözümüne yönelik siyasi ve diplomatik süreçte ciddi bir aksaklığa yol açtığını söyledi. Pars Today'in İran'dan aktardığına göre, Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Gui Jiakun, Salı günü gazetecilere yaptığı açıklamada, Washington'un kapsamlı ortak eylem planından tek taraflı olarak çekilmesinin, İran'ın nükleer programıyla ilgili mevcut krizin temel nedeni olduğunu belirterek, Tahran'ın nükleer sorununun barışçıl bir çözümünün ancak siyasi ve diplomatik yollarla mümkün olduğunu ve her türlü güç veya yaptırım tehdidinin reddedildiğini vurguladı. Çin Diplomatik Servisi Sözcüsü Amerika ve Avrupa ülkelerini siyasi dürüstlük göstermeye ve İran nükleer sorununun doğru siyasi çözüm yoluna dönmesi ve gerilimin daha da tırmanmasının önlenmesi için diplomatik çabaları arttırmaya çağırdı. Rusya'nın önde gelen uzmanı nükleer anlaşmayı ihlal eden 3 Avrupa ülkesinin İran'a yönelik eski yaptırımları geri getirme girişimine değinerek Amerika ve müttefiklerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni daima kendi çıkarları doğrultusunda kötüye kullandığını söyledi. Vladimir Yevseyev bugün İran'a verdiği demeçte Batı'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni istismarının tarih boyunca bu ülkenin konseyde çoğunluğu elinde bulundurduğu dönemlerde gerçekleştiğini belirtti. Rus uzman bu kez de aynı durumun yaşandığını vurgulayarak, zira Eylül 2025'te konseyin dönem başkanlığını Amerika'nın müttefiki olan Güney Kore'nin üstlendiğine dikkat çekti. Emekli Amerikan ordusu albayı, İsrail rejiminin İran'a yönelik her türlü saldırısının Tel Aviv'in sonunun başlangıcı olacağını söyledi. Albay Lawrence Wilkerson, İranlıların dünya liderlerini yataklarında suikasta uğratacak bir millet olmadığını vurgulayarak, bunun onların medeni bir devlet ve millet olarak doğasına tamamen aykırı olduğunu ifade etti. Wilkerson sözlerine şöyle devam etti. İranlılar, İsrail üzerine kutsal ateşi indirecekler. Bu ünlü 12 günlük savaşta yaptıklarından çok daha şiddetli olacak. O savaş bile İsrail için bir felaketti. Ancak bunu gizlediler ve propaganda ile örtbas ettiler. Emekli albay, İsrail rejiminin İran'a yeniden saldırması bu rejimin varlığının sonu olacaktır vurgusunu da sözlerine ekledi. Türkiye'de İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sert şekilde eleştirdi. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Mersin'de konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerikan Başkanı Trump'la yapmış olduğu görüşme gündeminde vardı ve Trump'ın Erdoğan'a yönelik sözleri üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert sözlerle yüklendi.
Biz meşruiyeti Amerika Birleşik Devletleri'nde arayanlardan değiliz. Seçim hilesini en iyi o bilir denilerek aşağılanlardan hiç değiliz. Bu can bu bedende olduğu müddetçe onu kimse alamaz deyip bir telefon talimatıyla Rahip Brunson'ı özel uçakla Amerika'ya gönderip adalet sistemimizi tartışmaya açtıranlardan da değiliz. Bölge ülkeleriyle olan ticaretimizi başka devletlerin icazetlerine bağlayanlardan değiliz. Üreticimizi korumak adına koyduğumuz vergileri sırf birileri istiyor diye keyfen kaldırıp onlara kapitülasyon bahşedenlerden de değiliz. Uluslararası görüşmeleri sadece ticaretten sayıp 70 milyar metreküp sıvılaştırılmış gaz, 300 tane uçak almayı taahhüt edenlerden de değiliz. Biz F-16, F-35, S-400 konusu ne oldu diye soranlarız. Biz Filistin, Gazze, Kıbrıs, Mavi Vatan ne oldu diye merak edenleriz.
Dervişoğlu parlamenter sisteme Türkiye'nin yeniden dönmesi gerektiğini de söyledi.
Suriye'nin kuzeyinde PKK'nın uzantısı YPG ve PYD varlığı ne olacak diye sorgulayanlardanız. Ayrıca biz Sayın Erdoğan'ın söylediği her sözün ülkemiz açısından bağlayıcı olduğunu ama Sayın Trump'ın sözlerini yerine getirmesi için Kongre'nin ve Senato'nun denetimine tabi olduğunu bilenler ve onun için bu tek adamlığı reddedip yerine parlamenter demokratik sistem isteyenleriz.
Erdoğan-Trump görüşmesi Türkiye'de birinci gündem maddesi olmaya devam ediyor. Kasım Alcan, İstanbul.
Tahran'dan akşam haberleri devam ediyor. Lübnan Başbakanı, Amerika Başkanı'nın Gazze ile ilgili planını, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını pekiştiren bir girişim olarak değerlendirdi. Lübnan Başbakanı Nawaf Selam, Gazze Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik Trump'ın planını memnuniyetle karşıladığını belirterek, özellikle acil ateşkes, Gazze halkına gerekli yardımların ulaştırılması ve onların yerinden edilmesinin önlenmesini içeren bu planın övgüye değer olduğunu ifade etti. Daha önce Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun da Donald Trump'ın Gazze'deki savaşı durdurmaya yönelik önerisini olumlu karşıladığını açıklamış ve bu bölgedeki sivillerin ve masum insanların acılarına son verme çabalarından dolayı Trump'a teşekkür etmişti. Amerika Başkanı Donald Trump, pazartesi günü Washington'da İsrail Başbakanı Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında bir plan açıkladı. Bu plana göre İsrail, Gazze şeridinden aşamalı olarak geri çekilerek Filistinli esirler ve İsrail'i tutuklular serbest bırakılacak, Arap ülkelerinin desteğiyle Gazze'de yeni bir siyasi yapı kurulacak ve Hamas silahlarını bırakacaktır. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın eski genel direktörü, Amerikan Başkanı'nın Gazze için sunduğu barış planına tepki göstererek bunun bir barış değil, teslimiyet planı olduğunu söyledi. Nobel Barış Ödülü sahibi Muhammed El-Beradei, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Trump'ın Gazze Savaşı'nı durdurma yönelik planını sert şekilde eleştirdi. El-Beradei şöyle yazdı: Trump'ın açıkladığı şey bir barış planı değil, teslimiyet ve boyun eğme planıdır. Ve Yemen Başbakanı'nın danışmanı, Gazze Savaşı'nın sona ermesine kadar Siyonist rejime yönelik deniz ablukasının devam edeceğini vurguladı. Hamid Abdülkadir Antar, El Malume'ye verdiği demeçte, Gazze'deki savaş bitene dek Kızıldeniz'in Siyonist rejime bağlı gemilere kapalı kalacağını belirtti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumuyla devam ediyor. Yorumumuz Kolombiya'nın silah politikalarını değiştirmesiyle ilgili. Kolombiya hükümeti, Siyonist rejim ve Amerika'dan silah ithalatını durdurma kararı sonrası tamamen yerli tasarım ve üretim olan ilk saldırı silahını tanıttı. Bu silah 90'lı yıllardan beri Kolombiya'da monte edilen Siyonist rejim üretimi Galil silahının yerini alacak. Daha önce Kolombiya, Latin Amerika'nın en büyük silah ithalatçılarından biriydi ve askeri ihtiyaçlarının büyük kısmını İsrail ve Amerika'dan karşılıyordu. Özellikle Galil silahı, isyancı gruplar ve uyuşturucu kartelleriyle mücadelede Kolombiya ordusunun temel ekipmanlarından biriydi. Ancak sol görüşlü Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun Gazze Savaşı ve Filistinlilerin katliamı nedeniyle Siyonist rejim politikalarını sert şekilde eleştirmesinin ardından İsrail ve Amerika'dan silah alımı durduruldu ve hükümet yerli üretime yönelme kararı aldı. Petro, ordunun silahlarını kendi kaynaklarıyla temin etmesi gerektiğini belirterek, ulusal egemenliği güçlendirmek amacıyla Kolombiya'nın savunma politikalarında yeni bir yol izlemeye karar verdi. Tanıtılan yeni silah, Galil silahlarına göre %15 daha hafif ve %25 daha ucuz. Bu avantajlar hem maliyetleri düşürüyor hem de ülke içinde seri üretim imkanı veriyor. Ayrıca bu silahlar, Kolombiya'nın coğrafi ihtiyaçlarına özel olarak tasarlandığı için kullanımı ve bakımı Kolombiya ordusu için çok daha kolay olacaktır. Yerli silah üretimi Kolombiya ekonomisi için de önemli fırsatlar sunuyor. Yerli üretim hattının kurulması, sanayi altyapısının gelişmesini ve halk için önemli istihdam olanaklarını beraberinde getiriyor. Bu adım aynı zamanda teknoloji transferi için bir fırsat yaratıyor ve ileri teknoloji ile ilgili diğer sektörlerin büyümesine katkı sağlayabilir. Uluslararası politikaların sebep olduğu ekonomik zorluklar karşısında yerli üretim, Kolombiya'nın dış baskıları azaltmasına ve ithalata olan bağımlılığını düşmesine yardımcı olabilir. Bu girişim siyasi motivasyonların yanı sıra Kolombiya'nın iç ekonomisi üzerinde de ciddi etkiler yaratacaktır. Benzer başarılar bu politikaların diğer ekonomik alanlara da yayılmasını sağlayarak ülkenin batılı ülkelere olan ithalat bağımlılığından kurtulmasına yardımcı olur. Savunma sektöründe yapılan yatırımlar üretim altyapısının, teknolojinin ve uzmanlık eğitimlerinin gelişmesini de beraberinde getirir. Nitekim hali hazırda Kolombiya'daki yerli savunma şirketleri teknik ve askeri kurumlarla işbirliği içinde yeni silahlar tasarlamış ve önümüzdeki 5 yıl içinde 400 bin adet üretmeyi hedefliyor. İran Radyo Podcast. Kahramanlarla Podcast'i dayatılan savaş sırasında İranlı komutanların yaşadıklarını ve yaşamlarını konu alan bir anlatıdır. Bu komutanlar İran halkının kahramanlarıdır. Çocukluğumuzdan beri hepimiz hayalimizde bir kahraman yaratmışızdır. Bazen hayat kurtaran bir doktor, bazen halkını gökyüzünden gözeten bir pilot, bazen de öğrencilerinin yüreğini bilgi ışığını taşıyan bir öğretmen olarak görmüşüzdür. Bazen insanlar bu fikirlerin hiçbirine uymayan bir yol seçerler. Tehlike dolu, korku dolu. Ama inanç ve anlam dolu yollar. Kahramanlar hayatın tam da bu noktasında ortaya çıkar. Kişinin kendi ve başkaları arasında seçim yapması gereken, başkalarına güvenlik ve umut vermek için kişisel huzurunu bir kenara bıraktığı noktada. Hepsinin ortak özelliği azim ve çabadır. Zorluklara ve korkulara rağmen azim, vatan ve yurttaşlar için çaba ve fedakarlık. Bugünkü hikayemiz de böyle bir kahramanın hayat hikayesidir. Bu bölümün sonuna kadar bizden ayrılmayın lütfen. Dinleyiciniz podcast, İran Radio Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Hicri Şemsi 20 Esvend 1332 yani 11 Mart 1956 tarihinde İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın doğum günüyle eş zamanlı olarak Tahran'da bir çocuk dünyaya geldi. Ailesi ona Gulam Hüseyin adını verdi. Hayatın ilk yılları difteri ve boğmaca gibi ağır hastalıklarla geçti. Ama en başından itibaren azmin tadına vardı. Birçok kez ölüme yaklaştı ama her seferinde Allah'ın izniyle hayata geri döndü. Bu acı dolu başlangıç onu hayatın anlarını diğerlerinden daha iyi takdir eden bir çocuk yaptı. 2 yaşındayken ailesiyle birlikte Kerbela'ya gitti. Küçük bir çocuktu ancak İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın türbesine bakışları o kadar derin ve tutkuluydu ki etrafındakiler şöyle diyordu: "Bu çocuğun kalbi Hüseyin'e bağlı." O ilk yolculuk hayatı boyunca kök salacak bir sevginin çekirdeği oldu. evde ve mahallede bambaşka bir çocuk gibiydi. İbadete ve dine olan ilgisi eşsizdi. Daha küçük yaşta bile disiplini ve ahlakı biliniyordu. Arkadaşları kendi yaşıtlarıyla değil, bir yetişkinle konuşurmuş gibi hissediyorlardı. Bu asaleti onu akranları arasında öne çıkarıyordu. Okula başladığında yüksek zekası, manevi ve dini ruhu daha da belirginleşti. Hem öğrenci hem de düşünürdü. İmam Hüseyin Aleyhisselam'a olan sevgisi ruhunda gelişti ve fırsat buldukça sınıf arkadaşlarıyla adalet ve hakikat hakkında konuşurdu. Lise yılları onun için bir uyanış yıllarıydı. Artık sadece bir öğrenci değildi. Tutkulu, sorgulayan ve eleştirel bir genç olmuştu. Dini ve siyasi faaliyetleri her geçen gün daha da belirginleşiyordu. Liseden mezun olduktan sonra üniversite sınavına kabul edildi. İran'ın kuzeybatısındaki Urumiye Üniversitesi'nde veterinerlik bölümünü seçti. Ancak üniversiteye girmek onun için sadece akademik bir konu değildi. Üniversite camileri ve tartışma ortamları fikirlerini yaydığı yerlerdi. İnançlarını cesurca başkalarıyla paylaştı. Hakikat ve adalet hakkında konuştu. Bu faaliyetleri dönemin yetkililerinin hassasiyetini uyandırdı. O dönemde Pehlevi hükümeti en ufak bir muhalefet sesine bile tahammül etmiyor ve kendisi gibi gençlerin aktif varlığını ciddi bir tehdit olarak görüyordu. Bu nedenle üniversiteden ihraç edildi. Üniversiteden atılmak yolun sonu değildi. Yeni bir bölümün başlangıcıydı. Hayat yolunun zorluklara ve azme bağlı olduğunu farkındaydı. Hakikatin bir bedeli olduğunu biliyordu ve bu bedeli ödemeye hazırdı. 20 yaşındaki genç bir adamdı. Ancak düşünce ve azimle yaşının çok ötesindeydi. Devrimin zaferinden sonra eğitimine devam etti. Bu kez Tahran Üniversitesi'nde hukuk alanında eğitim görüyordu. Ancak tek mesleği eğitim değildi. Aynı zamanda kalemi eline aldı ve gazetecilik yapmaya başladı. Hicri Şemsi 1359 yani 1980 yılında yeni bir yola girdi. İran Devrim Muhafızları İstihbarat Teşkilatı'na katıldı ve İran'da operasyon düzenlemeyi planlayan terörist grupları tespit etmekle görevlendirildi. O günden sonra kendine Hasan adını seçti. Basit ama gizemli ve sır dolu bir isim. Kısa sürede direniş, inisiyatif ve azimle özdeşleşen bir isim. Tüm bu yıllar boyunca ona hep eşlik eden bir özellik vardı. İnanç. Namazlarını asla aksatmazdı. En tehlikeli anlarda bile önce namazını kılar, sonra savaşa giderdi. Onun için Allah ile olan bağ cesaretin kaynağıydı. Bu sır gençliği boyunca varlığını sürdürdü ve onu arkadaşlarının ve çevresindekilerin tek bakışta umut ve huzur bulduğu bir insan yaptı. Hicri Şemsi Behmen 1357 yani Şubat 1970'lerin sonları İran'da bir huzursuzluk ve protesto dönemiydi. Pehlevi rejimi son günlerini yaşıyordu ve insanlar sokaklarda özgürlük için bağırıyordu. Hasan o dönemde askerdi ancak İmam Hümeyni askerlerin kışlayı terk etmesini emrettiğinde derhal emre itaat etti ve halkın arasına katıldı. Askeri eğitim aldıktan sonra devrimin kritik günlerinde halkın yardımına koştu. Ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte Veliyazr garnizonu da dahil olmak üzere Tahran'daki önemli polis karakollarının ve garnizonların ele geçirilmesinde aktif bir rol oynadı. O günlerde cesareti herkesçe biliniyordu. Hicri Şemsi 1358 yani 1979 yılındaki devrimin zaferinden sonra Hasan boş durmadı. 1979 yılına kadar İslam Devrimi Komitesi ve yeni kurulan kurumlarda aktif olarak yer aldı. Cumhuri İslami Gazetesi yayın hayatına başladığında gazetenin yazar ve muhabirleriyle bir araya geldi ve yazıları ve analizleriyle fark yarattı. Aynı yıl Lübnan Emel Hareketi'nin daveti üzerine muhabir olarak Lübnan ve Ürdün'e gitti. Filistin kampları ve direniş cepheleri arasında 15 gün geçirdi ve Müslümanların çektiği acılar ve bölgedeki koşullar hakkında analitik bir rapor yazdı. Bu rapor onun sadece bir gazeteci değil, aynı zamanda derin düşünceli bir analist olduğunu da gösterdi. 1979 yılında edebiyat diploması almayı başardı. Kısa bir süre sonra ulusal sınava girdi ve Tahran Üniversitesi Hukuk Fakültesini 104. sıradan girdi. Ancak üniversite onun için sadece bir öğrenim yeri değildi. Sapkın fikirler ve devrim karşıtı faaliyetlerle mücadele etmek için yeni bir kaleydi. 1980 yılının başlarında Hasan, Devrim Muhafızları Ordusu'na üye oldu, istihbarat biriminde çalıştı ve silahlı terörist grupları tespit etmeye başladı. Burada Hasan Bağiri Takma adını seçti. Bu isim daha sonra cephelerde inisiyatif ve cesaretin sembolü haline geldi. 1980 yılında dayatılan savaş başladı. Irak ordusu İran'a saldırdı. Görev bilinciyle gazetecilik masasından ayrılıp güney cephelerine yöneldi. İlk günden itibaren sahadaki varlığı fark edildi. Düşman mevzilerine bizzat nüfuz etti. Bazen o kadar yaklaştı ki Bağızçı askerlerin seslerini duyabiliyordu. Ancak notlarla dolu bir defter, kesin bir harita ve net analizlerle geri döndü. Bilgi toplama yeteneği sadece inanılmaz değildi. Düşmanın durumunu analiz etmesi de şaşırtıcıydı. Düşman ordusunun gelecekteki hareketlerini ve hatta olası saldırıların zamanını ve yerini doğru bir şekilde tahmin etti. Tahminlerinin çoğu da gerçekleşti. Sadece birkaç ay içinde Güney Cephesi'ne operasyonel istihbarat birimleri konuşlandırıldı. Hasan zekası ve inisiyatifi sayesinde savaşta yeni bir yapılanma oluşturmakla kalmadı, aynı zamanda genç kuvvetlerin eğitimini de üstlendi. Düzinlerce kişiye, daha sonra büyük komutanlar olacak öğrencilere 3'ten fazla yoğun eğitim verdi. İmam Mehdi, Saminul E'imme, Tarih al-Quds ve Fethul Mubin gibi büyük harekatlarda kilit rol oynadı. Horam şehrin kurtuluşunda bazı komutanlar tereddüt ederken kararlı bir şekilde şöyle dedi: "Zaferin yolu düşmanın arkasını kapatmaktır." Aynı taktiksel vizyon harekatın planını değiştirdi ve Horramşehir kurtarıldı. En zor anlarda bile soğukkanlılığını kaybetmedi. Kararlılığı ve karar alma gücüyle ün salmıştı. Bir komutan olası kayıplardan bahsettiğinde Hasan şöyle cevap verdi: "Düşmana karşı durmalıyız." Bu ruh birlikleri azimli olmaya teşvik etti. Ancak aynı zamanda kararlı olmasına rağmen mütevazi bir insandı. Biri onu eleştirdiğinde gülümser ve şöyle derdi: "Pekala, sen gel de işini daha iyi yap." Aynı ruh hali arkadaşlarıyla arasındaki güven ve yakınlığı pekiştirdi. Sadeliği örnek teşkil ederdi. Harekat sırasında yerdeki mermileri toplar ve şöyle derdi: "Bunlar yazık, tekrar kullanılmalıdır." Eşi bile uzun süre komutan olduğunu bilmiyordu. Yüksek mevkisine rağmen her zaman ön saflardaydı. Sık sık istihbarat güçleriyle düşmanın kalbini iner, hatta savaş meydanında taburlara bizzat komuta ederdi. Cesareti komuta ile sınırlı değildi. Cephede olduğu kadar haritaların arkasında da savaşçıların önüne parlıyordu. Büyüklüğünün sırrı buydu. Allah'a güvenmek, Ehl-i Beyt sevgisi, İmam Hümeyni yoluna iman ve arkadaşları arasında tevazu. O hem komutan, hem kardeş, hem de stratejist olan bir kahramandı. Hayatı kalıcı derslerle doluydu. Kahraman olmanın sadece savaşmakla ilgili olmadığını, aynı zamanda insanları inşa etmek, inanç ve değerleri korumakla ilgili olduğunu gösteren dersler. Hicri Şemsi Şehrivar ayı 1361 yani Eylül 1982 tarihinde hac mevsimi sırasında bir arkadaşı Hasan'a Allah'ın evini ziyaret etmek için Mekke'ye gitmesini önerdi. Ancak cevabı basit ve şok ediciydi. "Düşman hala topraklarımızdayken ne söyleyebilirim ki? Savaş bitip söyleyecek bir şeyim olduğunda gideceğim." Bu cümle büyük haccın bile sahadaki görevini yerine getirmeye bağlı olduğunu düşündüğünü gösteriyordu. Birkaç ay sonra o yılın kışında savaş güney ve batı cephelerinde devam etti. Hicri Şemsi Behmen ayı 1361 yani Şubat 1983'te birçok komutan İmam Hümeyni ile görüşmek üzere Tahran'a gitmişti. Fakat Hasan kaldı. Çünkü asıl yerinin başka bir yer değil, cephe hattı olduğuna inanıyordu. İran'ın güney bölgelerinde keşif ve ön hazırlıklarla meşguldu. Sahanın haritasını daha yakından incelemek için gözetleme noktasına gitti. Tam o sırada düşman tarafından bir havan topu atıldı. Patlama korkunçtu ve her yer duman ve tozla kaplandı. Arkadaşları aceleyle geldiler. Ancak Hasan çoktan yeni bir yolculuğun eşindeydi. Ağzından dökülen son sözler şehadet ve Hüseyin'in adıydı. Çocukluğundan beri kalbini emanet ettiği Hüseyin, son anlarında dilini ve kalbini aydınlattı. Cephede bulunduğu süre boyunca savaş alanından yalnızca bir kez ayrıldı, o da evlenmek içindi. O birkaç kısa gün hayatının yeni bir renk almasına yetti ve İmam Zaman Aleyhisselam'a olan sevgisinin anısına Nergis adını verdiği bir kızı doğdu. Ancak bu 5 gün dışında tüm gençlik yıllarını siperlere ve savaş alanlarına adadı. Hasan'ın şehadeti acı bir son değil, imanla başladığı bir yolun doruk noktasıydı. Kahramanlığın sadece zaferlerle sınırlı olmadığını, aynı zamanda zorlu seçimlerde, son nefesine kadar direnmede ve ateş altında bile Hüseyin Aleyhisselam'ın adını anmakta anlam bulduğunu gösterdi. Tahranlı bir kahraman, İran halkının diriliş tarihine adını böyle yazdırdı. Hasan Bağeri adlı bir kahraman. Bu kahraman sadece savaş meydanında bir savaşçı değildi. O, halkının hayatını ve inancını korumak için hayatın sessiz anlarından cesaret alan kişidir. Bir kahraman, kişisel rahatlık ile kolektif sorumluluk arasında seçim yapan kişidir. Allah'a olan inancı ve hakikat sevgisiyle en zor anlarda bile kararlılığını korur, korkunun ortasında başkalarına huzur verir ve büyük kararlarla tarihin akışını değiştirir. Kahraman olmak, başkaları için yaşamak, gelecek nesillerin güvenliği için geleceğini feda etmek ve adını ve anısını asla unutmayacak insanların kalbine ölümsüz olmak demektir. Müzik Bir sonraki bölümlerde bize katılmak ve görüşlerinizi veya önerilerinizi bizimle paylaşmak isterseniz, İran Radyo adresindeki İran Radyo web sitesini ziyaret edebilir veya bizi sosyal medyada takip edebilirsiniz. Bir sonraki podcast'e kadar sizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım.
Muhterem dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizde yeniden sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İmam Mehdi Aleyhisselam'ın kuracağı hükümetinin özelliklerini ele alacağız.
Gerçekte adalet, beşeri toplumların temel taşı ve kainata hakim olan temel ilkelerden biridir. Eğer bir toplum veya bir millet adaleti inşa etme doğrultusunda adım atacak olursa, gerçekte varlık düzeniyle eş güdümlü hareket etmiş olur. Nitekim bu olmadan toplumsal düzen dağılır. Öte yandan tüm insanlar adalete susadıklarından bir gün Yüce Allah'ın izniyle alemin kurtarıcısı zuhur edecek ve beşerin bu hakiki ihtiyacına karşılık vererek dünyada adalet ve eşitliği de hakim kılacaktır.
Kuşkusuz hak ve hakikati seven ve kişilikleri temiz ve gelişmiş olan insanlar her zaman ve her yerde adaleti olumlu karşılar. Bu yüzden Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ihtişamlı iktidarı döneminde insanların zulüm ve adaletsizlik ve tecavüzden sakınmalarının sebebi kanundan veya uygulayıcılarından korktukları için değildir. Bilakis bu insanlar gönüllü olarak ve büyük bir şevkle ve bilinçli olarak adalete kucak açar, zira adaletin faydalarının bilincindedir. O günlerde adaletin kapsam alanı, insanların yağmalanan haklarını bile onlara iade edecek ve zalimleri sorgulayacak kadar geniştir. İmam Bakır aleyhisselam bu konuda şöyle buyuruyor. Kaim hükümetinde eşitlik ve adalet, Beytülmal'da ayrım yapmamak ve insanların haklarına tam olarak uymak bağlamında tam olarak uygulanacaktır.
Hazreti Mehdi aleyhisselamın zuhur ettiği 6. asırda, beşeri toplumların iktisadi sorunları genel düzeyde çözümlenir. Şöyle ki, bir yandan sermayeler ve maddi imkanlar artar ve sürdürülebilir, ekonomik büyüme yakalanır ve öte yandan tüm imkanlar ve servet adalete dayalı bir şekilde dağıtılır. O dönemde iktisadi ilişkilerde bir nevi denge oluşur. Bu durum insanların para pul hırsını yatıştırır ve insanlar daha makul düşünmeye başlar. Hazreti Mehdi aleyhisselam güç ve servet sahiplerinin gayri meşru yollardan elde ettikleri malları ve servetleri onlardan geri alır ve toplumun refahı ve insanların huzurlu yaşamı uğrunda harcar ve mağdurlara ve mahrumlara haklarını iade eder.
İmam Mehdi Aleyhisselam'ın adalet talep tedbirleri toplumda iktisadi refah oluşturmak ve yoksulluğu ve mağduriyet durumlarını ortadan kaldırmakta önemli rol ifa eder. Nitekim o hazretin uygulayacağı iktisadi politikaların sayesinde sınıfların arasındaki uçurum da yok olur. Ayrıca toplumda yoksulluk diye bir şey kalmaz ve insanlar huzur ve refah içinde yaşamaya başlar. İmam Bakır Aleyhisselam bu konuda şöyle buyuruyor. İmam Mehdi Aleyhisselam yılda iki kez insanlara bağışlarda bulunur. Öyle ki zekata ihtiyaç kalmaz. Zekat verenler verecekleri zekatı muhtaç insanlara vermek ister ama onlar kabul etmez ve sizin paranıza ihtiyacımız yok diye karşılık verir.
İmam Mehdi Aleyhisselam'ın ektiği adalet ağacının bir meyvesi de iktisadi gelişmedir. Gerçekte adaletin yaygınlaşması, toplumun iktisadi büyümesi ve kalkınması için gerekli zemini oluşturur ve insanları başkalarına bağımlı olmaktan kurtarır. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam bu konuda şöyle buyuruyor. İnsanlar aralarında adalet hakim olursa başkalarına muhtaç olmaz. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın inşa ettiği Ütopya'sında üretim için gerektiği imkanlar bol ve herkesin ulaşabileceği düzeydedir. Nitekim ucuzluk ve ürünlerin ve hizmetlerin bolluğu da kamu refahına ve iktisadi faaliyetlerin güvenliğine katkı sağlar.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın kurduğu adalet temelli hükümetinin bir başka ilkesi tüketimde dengedir. İslam dinine göre eğer bir toplum iktisadi büyümeyi yakalar fakat tüketimde dengeli davranmazsa iktisadi adalet gerçekleşmez. Bu açıdan bakıldığında aşırı tüketmek ve maddi ihtiyaçları orantısız bir şekilde karşılamak başlı başına sınıflar arası uçurumun derinleşmesine sebep olur. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın kurduğu ideal toplumda insanların gerçek ihtiyaçları gereksiz taleplerinden ayırt edilir ve insanlar hiçbir dış denetim ve kontrol edici etkene ihtiyaç duymaksızın israftan ve tüketimde diğer anormalliklerden kaçınır. Bu yüzden Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın inşa ettiği toplumda eşraflık ve israfa dayalı yaşamlar söz konusu olmaz.
İmam Zaman Aleyhisselam'ın hükümetinin en önemli özelliklerinden biri toplumda güvenliğin geniş kapsamlı sağlanmasıdır. Gerçekte her insan güvenliği yaşamanın temel erkanlarından biri olarak algılar ve güvenlik nimetinden yararlanmak ister. Günümüzde iç ve dış güvenliğe kavuşmak hükümetlerin temel hedeflerinden biridir. İslam dini insanların güvenliğini sadece sosyal veya iktisadi alanlarda sınırlı görmez. İslam dini güvenliği bireysel ve toplumsal tüm alanlarda ve hatta ruhi ve manevi durumlarda bile gerekli bilir. Zira güvenlik faydalı sosyal faaliyetler için gerekli olan zemini hazırlar ve bireyin ve toplumun gelişmesi için olmazsa olmazlardan biri sayar.
İmam Mehdi Aleyhisselam dünya genelinde hakiki güvenliğin gerçekleşmesinin güvencesidir. İmam Mehdi Aleyhisselam hükümetinde güvenlik tüm dünyayı sarar ve en yüksek seviyesine ulaşır. Gerçekte İmam Mehdi Aleyhisselam'ın hükümeti tüm iktisadi, sosyal, kültürel ve siyasi alanlarda hakim olması gereken güvenliğin simgesidir. İktisadi güvenlikte Allah vergisi kaynakların ve servetlerin varlığının yanı sıra adalet ve servetin halk arasında adalete dayalı olarak dağıtmak da önemli bir etken sayılır.
İmam Mehdi Aleyhisselam şu anda eşitlik ilkesi uygulanarak malın ve servetin seyrek sayıda insanın elinde birikmesi engellenir. Hz. Mehdi Aleyhisselam döneminde kurulan sosyal ve iktisadi güvenlik sayesinde halkın emeklerinin sonucu onlara nasip olur ve hiç kimse başkasının emeğini sömüremez veya yağmalayamaz. Sosyal güvenlik sağlanınca kaos ve kargaşa yok olur ve yerine düzene ve sosyal sisteme bırakır ve sosyal ilişkilerde kanun, medeniyet ve saygı eksenlerinde de şekillenir.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın evrensel hükümetinde güvenlik, siyasi ve sosyal alanlarda da çok belirgindir. Dolayısıyla ondan önce sömürülen ve haksızlığa uğrayan tüm insanlar, barış, huzur ve güvenlik nimetlerinden yararlanır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam hükümetinde güç hırsı ve sultacılık ruhu renksizleşir ve milletlerin ve kavimlerin arasında kin ve husumet yerini dostluğa ve kardeşliğe bırakır ve zararlı rekabetler son bulur. Aslında beşeriyet tarihinde ve günümüzde bunca savaşın ve akan kanların sebebi zorba ve sömürücü güçlerin milletlerin ve kavimlerin arasında tefrika çıkarmalarıdır ve onları birbiriyle karşı karşıya getirmeleri ve savaş ve husumete sürüklemeleridir. Ancak İmam Zaman Aleyhisselam'ın evrensel hükümeti kurulduktan sonra batıl hükümetler bir bir çöker ve savaş ve tefrikalar da yok olup gider.
İslam dininde toplumun güvenliği özel önemi olan bir konudur ve hükümet kurmanın önemli sebeplerinden biri toplumda güvenliği sağlamaktır. Nitekim her hükümdar toplumun güvenliğini tehdit edecek tehlikelere karşı koyması ve bertaraf etmesi gerekir. İmam Ali Aleyhisselam toplumda huzur ve güvenliği sağlaması için hükümetin velev ki zalim bir hükümet olsun varlığı çok zaruri olduğunu vurgularken şöyle buyuruyor. İnsanların iyi kötü bir hükümete, hükümdara tabi olmasından başka çare yoktur. Böylece mümin insanlar hükümetin gölgesinde kendi işleriyle uğraşır ve kafirler de ondan yararlanır ve insanlar hükümetin gölgesinde yaşamını sürdürür. Hükümdarın aracılığı ile Beytül Mal toplanır ve onun yardımıyla düşmanlarla mücadele ettirilir. Hükümetin sayesinde yollar güvenli olur ve zayıfların hakkı güçlülerden alınır ve iyiler kötülerin kötülüklerinden korunur ve huzur içinde yaşar.
Gerçek güvenliği sağlamak her hükümetin önemli hedeflerinden biridir. Ama buna karşın hakiki ve kalıcı güvenlik, hakiki iman ışığında ve şirkten sakınarak elde edilir. Nitekim Yüce Allah da Kur'an-ı Kerim'in En'am suresinin 82. ayetinde şöyle buyurur. İnanıp da imanlarına herhangi bir haksızlık bulaştırmayanlar var ya, işte güven onlarındır. Ve onlar doğru yolu bulanlardır. Bu güvenlik ise Hazreti Mehdi Aleyhisselam hükümetinde gerçekleşecek kalıcı güvenliktir.
Thank you.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın adalet ekseninde inşa edeceği yeni toplumda kriterler de değişime uğrar ve güvenlik insanların yaşamının tüm boyutlarını kapsar ve korku ve kaygıya sebebiyet veren tüm etkenler yok olur. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın inşa ettiği toplumda başkalarının haklarına tecavüz etmek için hiçbir zemin yoktur, insanlar güven ve huzur içinde yaşar. Bu güvenliğin sayesinde her yer, hatta korkunç çöller ve ovalarda güvenli hale gelir.
İmam Ali Aleyhisselam bir yerde yolların güvenli olmasının önemini işaret ederek şöyle buyuruyor. Bizim kaim kıyam ettiğinde kulların kalplerindeki kinler silinir ve yabanla evcil arasında barış olur. Ortam öylesine güvenli olur ki bir kadın Irak'la Şam arasında yaya olarak seyahat edebilir ve nereye ayak basacak olursa her yer yemyeşil otlarla kaplıdır. Ve o kadın süs eşyalarını yanında götürebilir ve hiçbir yaban mahluk onu ne taciz eder ne de korkutur.
Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah'ın dünyada güvenliği sağlama ve korku ve kaygı etkenlerini bertaraf etme vaadi hakkında şöyle buyurur. Allah sizlerden iman edip iyi davranışlarda bulunanlara kendilerinden öncekileri sahip ve hakim kıldığı gibi onları da yeryüzüne sahip ve hakim kılacağını, onlar için beğenip seçtiği dini, İslam'ı onların iyiliğine yerleştirip koruyacağını ve geçirdikleri korku döneminden sonra bunu yerine onlara güven sağlayacağını vaat etti. Çünkü onlar bana kulluk ederler, hiçbir şeyi bana eş tutmazlar. Artık bundan sonra kim inkar ederse, İşte bunlar asıl büyük günahkarlardır.
İmam Mehdi aleyhisselam dünya genelinde hakim kıldığı güvenliği dünyada hiçbir eşi benzeri olmayan bir güvenliktir. İmam Mehdi aleyhisselamın ihtişamlı hükümetinde insanlar eşit ve birbiriyle kardeştir ve adeta bir ailenin fertleri gibi birbirlerini sever ve barış ve safa ve samimiyet içinde yaşar. Ve işte o zaman dünya gerçekten güzel ve sevimli olur.
Muhterem dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Su kirliliği nedir? Akan sular ve yeraltı suları nasıl kirlenir? Su kirliliği insan sağlığı ve yaşamı üzerinde nasıl etkileri vardır?
Her türlü kimyasal, fiziki veya biyolojik maddenin suyun mahiyeti ve kalitesini değiştirmesi ise su kirliliği deniliyor. Bugünkü sohbetimizde bu konuya değinmek istiyoruz.
Doğa ve çevre sağlığı dünya siyaset çevrelerinin en sıcak gündemlerinden biridir. Ve beka zarureti ise insanın bu konu üzerine önemli durması ve siyasi sosyal ciddi bir konu olarak ele alınmasına sebep olmuştur. Toprak, su, hava ve insan hayatının birbirine bağlı kollarıdır. Ve dengede tutulması gerekir, zira bir kolun mevcut armoniyi bozması toprak üzerindeki hayat felsefesinin çerçevesini karıştırır.
Günümüzde ciddi ve düşünülmesi gereken bir konu haline gelen çevre sağlığı krizi, insanın kendi çevresi ve doğasını akılsızca kullanması ve düzenine karışmasından oluşmuştur. Çevre kirliliği, insanlık uygarlığının günümüzde yaşadığı en önemli ve en zor sorunlardan biridir. Zira toprağın binlerce kilometre derinliklerinden, madenlere, yeraltı sularından, yüksekten uçan uçaklara, hatta atmosfer dışına kadar yaşamın tüm sistemini ve döngüsünü tehdit ediyor. Kirlilik çeşitli insanlar için farklı anlam taşır. Sıradan insanlar bir gaz veya kirli sudan gözlerinin yanması veya kaşınmasını kirlilik sayabilir. Fakat çevre kirliliğinin kapsamlı anlamı ise yaşadığımız ortamın bir veya birkaç kirletici maddeye bulaşarak insan, hayvan, bitki veya eserler ve binaların zararına olacak şekilde ekosistemi veya kalitesini bir süreliğine bozmasıdır. Daha sade bir ifadeyle eğer yabancı bir madde veya maddeler belirli bir yoğunlukla doğaya karşı ve dengesini bozarsa kirliliğin belirtileri görülür.
Su kirliliği küresel bir sorun olarak sürekli uluslararası sulardan sınırlar içine ve hatta yeraltı sular düzeyinde su kaynakları siyasetinin gözden geçirilmesine ihtiyacı vardır. Su kirliliği dünya çapında ölüm sebeplerinden biridir. Günde en az 14 bin kişi su kirliliği nedeniyle ölüyor. Yapılan araştırmalar 700 milyon Hindistanlının uygun ve hijyenik tuvaletten yoksun olduğunu, günde 1000 Hintli çocuğun su kirliliği hastalıklarından öldüğünü gösteriyor. Çin'de kentlerin %90'ı kirli sulardan acı çekiyor ve yaklaşık 500 milyon kişi ise sağlıklı sudan yoksundur. Dünyada su kıtlığı sorunu ile birlikte kirli sular da günümüz insanının sorunlarından biridir. Kirlenmiş olan su hiçbir araca gerek duymadan en yüzeysel denemelerle de belirlenir. Örneğin suyun tadı kötü olur. Yüksek oranda suda yaban otları yeşerir ve deniz, okyanus, nehir ve göletlerin suları kötü kokar. Fakat bariz belirtilerin ötesinde geniş çapta suları kirleten kirleticiler de vardır.
Tahran Radyosu.
Her türlü suda çözülmüş olan oksijen, her bitki veya hayvan kolonisinin hayatı için gereklidir. Söz konusu canlıların yaşamı ise suyun bu hayati maddeyi en düşük konsantrasyonda koruyabilmesine bağlıdır. Su, içinde çözülmüş olan oksijen konsantrasyonu doğal yaşam için gereken düzeyin altına düştüğü zaman kirlenmiş olur. Su, hastalıklara sebep olan, hayatı tehlikeye sokan mikroorganizmaları içinde barındırma potansiyeline sahiptir. Hastalığa sebep olan mikroplar suyun tümüne bulaşır ve bağırsakta tifo, kanlı ishal, kolera ve paratifoid gibi hastalıklara sebep olur. Tarihi açıdan suların kirlenmesini kontrol etmek için başlıca sebep suyun ürettiği hastalıkları engellemektir. Kirli suların insanda sebep olduğu hastalıkların başında ateş veya kusma olarak bilinen parazit hastalıklarıdır. Kurtlar ve Ascaris kamçı kurdu, kanca kurdu yumurtaları, kolera ve viral hastalıklar. Maalesef 2. Dünya Savaşı ardından dünyada kimyasal organik bileşiklerin üretimi önemli oranda arttı. Söz konusu bileşikleri yanıcı maddeler, plastikler, yumuşatıcılar, lifler, alastomerler, çözücüler, deterjanlar, boyalar, pestisitler, gıda katkı maddeleri ve ilaçlardır. Ve aralarında ise deterjanlar ve pestisitler hepsinden daha önemlidir.
Suyu kirletenlerin bir başka grubu ise mineral tuzlar ve mineral asitler ve metal bileşiklerdir. Bu kirleticilerin suda varlığı ise asidiklik, tuzluluk ve suyun toksisitesine sebep olur. Su asiditesini artırmanın en önemli kaynakları ise maden drenajı ve asit yağmurlarıdır. Suyun tuzluluğu ise normal yöntemlerle belirlenemez. Fakat dünyada okyanuslar ve denizlerin yaklaşık %79'u ise tuzlu sulardadır. Ve geri kalan %3'lük bölüm ise tatlı su kaynaklarıdır. Çeşitli mineral bileşiklerin toksik özelliği ise özellikle ağır metallerde yıllardan beri bilinmektedir. Bazı bileşikler ise olumlu özelliklere sahiptirler. Öyle ki sürekli üretilirler. Fakat çevredeki en zehirlileri ise cıva, kurşun, kadmiyum, krom ve nikel içeriyorlar. Bu metaller canlıların vücudunda birikir ve uzun vadede toksik olarak çalışır.
Sedimentlar ise doğal olarak erozyon sayesinde oluşan diğer kirlilik kaynağıdır. Sedimentlar zaman aşımı ile yüzeysel suların geniş çapta kirlenmesine neden olurlar. Sedimentların zararlı etkilerinden nehirler, limanlar, kanallar ve su depolarının dolmasına ve taşmasına, su canlılarının yaşam ortamını daraltarak yok olmasına, ışığın suyun içine sızmasını engellemesine ve dolayısıyla suda yaşayan bitkilerin fotosentez işleminin azalmasına ve suyun arıtılması için büyük masrafların yapılmasına değinebiliriz. Sıcaklık birçoklar açısından bir kirletici veya en azından kimyasal bulaşıcı bir faktör değildir. Gerçi vücut suyunun ısısının artması birçok kimyasal kirleticinin etkileri kadar zararlı sonuçları vardır. Her kimyasal tepkinin hızı 10 derecelik ısının artması ve yaklaşık 2 kat artıyor. Kirlenmiş sıcak sularda ise balıklar daha fazla nefes almaları nedeniyle daha fazla oksijene ihtiyaç duyarlar.
Soğuk suların çeşitli kullanım alanları için klorlanması sonucu kirlenmesi ise su canlılarından birçoklarını, hayatlarını tehlikeye atıyor. Bu işlem bakterilerin üremesini engellemek için yapılır. Fakat klor canlıları da etkiliyor ve bazı ekosistemlerde büyük önem taşıyan mikroorganizmaların da yok olmasına sebep oluyor. Suların en önemli kirleticileri arasında atık sular ve fosfat ile nitrat içeren kimyasal gübreler yer alıyor. Söz konusu kirleticilerin yüksek oranda olması, yosunlar ve diğer su canlılarının uyarılması ve hızlı ve kontrolsüz üremelerine sebep oluyor. Söz konusu canlıların aşırı üremesi ve çoğalması ise suyun pelteleşmesi ve deniz yollarını kapatmasına, üstelik tüm oksijenin ise tükenmesine sebep oluyor. Bu canlıların çoğalması sudaki oksijenin azalmasına ve balık ile omurgasız su canlıların hayatının tehlikeye düşmesine sebep oluyor. Nehirler, göller ve diğer su kaynaklarını kirletenlerden bir diğeri ise sedimanlar ve organik maddelerdir. Sedimanlar suya karışınca balıklara sorun yaşatıyor ve suların derinliğini azaltıyor. Organik maddeler ise atık sulardan akan sulara karışıyor. Sudaki bakteri ve tek hücreler organik maddelerce ayrışınca suda çözülen tüm oksijen de ayrışır. Bu şartlarda sığ sularda yaşayan balıklar ise hayatlarına devam edemezler. Bu su canlıları ise yaşamak için daha fazla oksijene ihtiyaçları vardır. Bu yüzden böyle bir olay meydana gelince su canlılarının gıda zinciri koparak sorun yaşanıyor. Su kirliliği birçok hastalığa sebep oluyor ve insan hatta eğer direkt kirli su kullanmasa bile kirli sularda yaşayan canlılardan beslendiği için tehlikeli hastalıklara yakalanabilir. Sanayi ürünlerinden kaynaklanan cıva ve kurşun gibi ağır metaller su canlılarının zehirlenmesine sebep oluyor ve eğer insan da bu şekilde kirlenen balıklardan beslenirse büyüme hızında düşüş, kanser, sinir hastalıkları, bağışıklık sisteminin zayıflaması ve bastırılması, yoğun zehirlenme, kısırlık ve sorunlu bebeklerin doğması gibi hastalıklara yakalanır.
Mikrobik kirleticiler de tifo, kolera ve bebek ölümlerine sebep olur. Ayrıca su kirliliği sonucu asit yağmurları ise ormanlar, göletler, köprüler, barajlar ve tarihi eserlerin ayrıca binaların dış cephelerinin bozulmasına neden olur. Önemli olan konu ise su kirliliği tüm şekilleri ile gelişmekte olan ülkelerde gelişmiş ülkelere nazaran daha fazla yıkıcı eserlere sahip olmasıdır. Zira gelişmiş ülkeler daha yavaş bir hızla sanayileşmeye doğru yol alıyor. Böylece muhtemelen ortaya çıkan kirlilikler ile mücadele fırsatları olmuştur. Fakat gelişmekte olan ülkeler daha hızlı sanayileşme sürecine girdikleri için kirlenmelere karşı mücadele fırsatları olamamıştır. Bu yüzden gelişmekte olan ülkelerin bir an önce ve hızlıca su kirliliği üzerine odaklanarak daha fazla hasarın yaşanmasını önlemeleri gerekiyor.
Değerli dinleyiciler, Dünya'da Su Krizi, Endişeler ve Umutlar adlı programımızın bir başka bölümünü dinlediniz.
Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Aile ocağı, sevgi ve aşk yuvası. Değerli dinleyiciler, aile ocağının önemini ve bu kurumun temellerini güçlendirme yollarını ve aile fertlerinin karşılıklı görev ve sorumluluklarını eksen alan sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugün tek ebeveynli ailelerde çocukların talim ve terbiyesiyle ilgili bazı sorunların üzerinde durmak istiyoruz. Hatırlanacağı üzere geçen bölümde babanın yokluğunun çocukların yaşamı üzerindeki olumsuz tesirlerinden söz ettik ve dedik ki ebeveyni boşanan çocukların arasında davranış bozukluğu, ebeveyni vefat eden çocuklara nazaran daha fazla göze çarpıyor. Maalesef tek ebeveynli ailelerde çocukların talim ve terbiyesi konusunda da daha fazla sıkıntı yaşanıyor. Bugünkü sohbetimizde babanın yokluğunun çocukların talim ve terbiyesi üzerindeki olumsuz tesirlerini gözden geçirmek istiyoruz. Çocukların yetiştirilmesinden sadece anne sorumlu olduğu ve baba ölüm, boşanma veya aileden ayrılma ve ailesine karşı sorumluluk hissetmeme gibi durumlar yüzünden aileyle birlikte olmadığı durumlarda anne genellikle çocukları yetiştirmekte ciddi sıkıntılar yaşıyor. Yalnız kalan annelerin büyük bir bölümü aileden sorumlu tek kişi olarak daha az talim ve terbiyeye yönelik eğitim ve deneyimden yararlanabiliyor. Çünkü bu durumdaki anneler genellikle uzun süre çalışmak zorunda kalıyor ve daha az evlatlarına zaman ayırabiliyor.
Örneğin yeni dul kalan bir kadın bir yandan hayat arkadaşını kaybetme üzüntüsünü yaşarken öbür yandan kocasının sorumluluklarını ve görevlerini de yerine getirmesi gerekiyor. İki kişinin görevini birden yürütme konusunda denge sağlama meselesi bazen aylar ve hatta yıllar sürebilir ve anne ancak iktisadi sorunların üstesinden gelir ve aynı zamanda çocuklara teselli etme rolünü de yerine getirmesi gerekir. Boşanma yüzünden yalnız kalan ve çocukların bakımını üstlenen anneler de genellikle ortak yaşamda gördükleri zarar yüzünden çocuklarının talim ve terbiyesinde büyük engellerle karşı karşıya gelir. Sosyal bilimler uzmanları çocuklar için esas anne ve babaları ile bir arada yaşamanın en ideal durumu olduğunu ve tek ebeveynli ailelerde veya üvey baba veya üvey annenin bulunduğunu ailelerde esas anne ve babanın hazır bulunduğu ailelere nazaran çocukları yetiştirilmesinde daha kötü şartlarda bulunduklarını kaydediyor. Araştırmaların sonuçları resmi nikahla bir araya gelen geleneksel aile modeli toplumun bekası ve istikrarı için en uygun aile modeli olduğunu ve böyle bir ailenin de en dayanıklı aile olduğunu gösteriyor. Bu konuda yapılan en önemli araştırma İsveç'te yapılan bir araştırmadır. Yapılan bu araştırmada örnek alınan bir grupta 65 bin çocuk tek ebeveynli ailede ve 1 milyon çocuk da gerçek iki ebeveyni olan ailede incelemeye alındı. Araştırma iki örnek grubun sayısı eşit olmamasına karşın tek ebeveynli ailelerde yaşayan çocuklar arasında çok kötü davranışların öte gruba nazaran kat kat fazla olduğunu ortaya koydu. Yine aynı araştırmaya göre psikolojik hastalıklar, intihar veya intihar girişimi, taciz ve uyuşturucu bağımlılığı tek ebeveynli ailelerde yaşayan çocuklarda daha fazla görünüyor. Bundan başka tek ebeveynli ailelerde yetişen çocukların arasında 13 ila 19 yaş arasında resmi evlilik veya evlilik dışı ilişkide bulunma eğilimi daha fazla olduğu ve bu oran tek ebeveynli ailelerde doğan kızlar arasında 2 kat olduğu gözleniyor. Batılı psikologlar McLanahan ve Bumpas tek ebeveynli ailelerde yetişen kızların genellikle daha çabuk evlenmek ve çocuk sahibi olmak istediklerini ve yine bu kesimin arasında boşanma, yeniden evlenme ve evlilik dışı bebek sahibi olmanın daha fazla olduğunu belirtiyor. McLanahan ve Sandford ise 1994 yılında yaptıkları bilimsel bir araştırmada lise 2 okuyan öğrencilerin arasından iki grup seçti. Bir grup dağılmış ailelerde ve bir grupta iki ebeveyni olan ailelerde yaşayan çocuklardan oluşuyordu. Bu iki araştırmacı anne ve babası ile birlikte ve bir arada yaşayan öğrencilerin istikrarsız ailelerde yaşayan çocuklara nazaran sosyal yaşamlarında daha aktif oldukları ve kendi kendilerini yönettikleri sonucuna vardı. İki araştırmacı ayrıca tek ebeveynli ailelerde çocuklarla ilgilenme zafiyeti yüzünden bu ailelerde yetişen çocuklar arasında sınıfta kalma, okuldan veya iş yerinden atılma ve vakaları da daha fazla olduğu sonucuna vardı. Son yıllarda özellikle bekar anneler veya boşanmış aileleri de kapsayan tek ebeveynli ailelerin üzerinde yapılan araştırmalar bu meselenin tesirleri çok kalıcı ve uzun vadeli olduğunu gösteriyor. Tek ebeveyniyle yaşayan çocuklar iki ebeveyniyle yaşayan çocuklara kıyasla iki kat daha fazla ruhi ve psikolojik hastalıklara maruz kalıyor. Bu çocuklar arasında intihar eğilimi ve ihtimali ve sosyal davranış bozuklukları da iki kat daha fazladır. Genelde bu tür ailelerde yetişen çocuklar genellikle uyuşturucu madde bağımlılığı ve türlü ruhi ve psikolojik sorunlara maruz kalma riski yüksektir. Çocuk psikoloğu Dr. Bruce Coupland şöyle diyor. Bekar ebeveyn genellikle yaşamlarını sürdürmek için destekten yoksun olduklarından ve yine sürekli çalışmak zorunda kaldıklarından bu durum çocuklar üzerinde daha az denetimleri olmasına yol açıyor. Kuşkusuz çocukların üzerinde yeterli denetimi olmayan ebeveyn çocukları ile uygun ilişki ve kuramaz ve genellikle çocuklarına doğru ahlaki değer ve ilkeleri aktarmakta zorluklarla karşı karşıya kalır. Bu yüzden bu tür ailelerde yetişen çocuklar genellikle uygunsuz yaşam modelleri seçerek kendi yaşamlarını tehlikeye atar. Uzmanlar çocukları doğru yetiştirmenin sağlıklı ve huzurlu bir ortam oluşturmadan gerçekleştirmenin mümkün olmadığını belirtiyor. Aile içinde huzursuzluk, ebeveyn arasında anlaşmazlık ve sürtüşme, aile fertleri ve özellikle ebeveyn arasında samimi ilişki yokluğu ve sonuçta ailenin güvenliği ve huzurunun sarsılması çocukların doğru yetiştirilmesini tehlikeye atar. İslam dini çocuğun gelecekte iyi bir kişiliğe kavuşması için ebeveynin birlikte çocuklarına bakmalarının şart olduğunu belirtiyor ve insan yaşamının her anı için özel kurallar ve hükümler belirliyor. Değerli dinleyiciler, aile ocağının önemini ve bu kurumun temellerini güçlendirme yollarını ve aile fertlerinin karşılıklı görev ve sorumluluklarını ikisel alan sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Muhterem dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılap rehberi Ayetullah Hamine'nin çeşitli dini ve mezhebi üretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Hamine'yi maddi ve manevi günahların sonuçlarını açıklıyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hamine'den naklen bu konuya değinmek istiyoruz. İnsanın işlediği günahlar, bu çeşitli ihlaller, şehvet ve dünya sevdası ve dünya malı için hırs ve tamahkarlık ve dünya makamına sarılmak ve insanın elindeki mal varlıklarında bencil olmak ve haset ve hırs ve gazap olan işler kesinlikle insan vücuduna iki etkisi olacaktır. Bir etkisi manevidir ki ruhu maneviyattan uzaklaştırır, nuraniyetten çıkarır, maneviyatı insanda zayıflatır ve ilahi rahmetin yolunu insana kapatır. Bir diğer etkisi sosyal mücadele sahnesindedir. Yaşam hareketinin azim ve direniş ve insan iradesinde iktidarın gösterilmesi gereken yerde bu günahlar insanın yakasına yapışır ve eğer bu zafiyeti telafi edecek başka sebep olmazsa insanı ayaktan düşürür. Muhterem dinleyiciler, İslam İnkılap rehberi Ayetullah Hamine'nin çeşitli dini ve mezhebi üretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır isimli kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.com www.ahval.tr/adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82. Ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Ganan Teheran, sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana.